İki yeşil susamuru, buket uzuner.
Ayrım 5.
Annem 30'larına geldiğinde ortaokula giden koskoca bir kızı ve ilkokulda bir oğlu olan çoluk çocuklu bir kadınmış. Sanırım 20'li yaşlarını çocuk bezleriyle biberonlar arasında yitirmiş olmasının sıkıntısıyla kendini olduğundan yaşlı ve treni kaçırmış hissediyordu. Yine aynı yaşlarda yıllardır değişeceğine iyi niyetle inanıp sabırla beklediği babamın aksine daha ben merkezli, daha dışa kapalı ve işkolik bir adam oluşunu ne büyük bir düş kırıklığıyla yaşamış olmalı. Oysa annem bir sabah uyandığında kocasının onu koluna takıp danslı toplantılara, kokteyllere, yurt dışı gezilere götürecek, işiyle evi arasında kurulmuş bir saat sarkacı gibi yaşamaktan sıkılıp artık sosyal, renkli, gösterişli bir adama dönüşeceğini çok beklemiş olmalı. Kimse değişmiyor halbuki. Çok berbat bir zıtlık ama değişen alışkanlıklarımız, görüşlerimiz ve prensiplerimiz. Peki, bir insanın kişiliği de zaten bunları oluşturmaz mı? Öyle değil mi anne? Çocukken de çevresine ilgisiz, kendi oyuncakları ve kitaplarıyla kurduğu dünyası içinde çok mutlu ve yaratıcı olan babam, yetişkin bir erkekten de başkalarıyla ilgilenmez, en yakın arkadaşlarının karısını yıllar sonra falanca biriyle evlenip çocuğu olduğunda gidip arkadaşını kutladığını anlatırlardı. Güzel bulduğu kadınların bile adlarını unutur, iyimserliği ve iddiasızlığıyla insanları şaşırtırdı. Çok gençken herkesi, her şeyi, hatta dünyayı değiştirebileceğimizi zannederiz. Nasılsa hiç yaşlanmayacak, hiç ölmeyecek ve sonsuza ulaşacağızdır. Oysa duvarda tek bir tuğla olduğumuzu ve ancak iyi bir tuğla olmayı başarmakla yükümlü olduğumuzu görürüz bir gün. Sahi Brecht'in iyi bir adam şiirini bilir misin Nilsu? Bunu söyleyen yine Selen'di elbette. Annemi yargılarken tarafsız olmaya çalışmak zorluyor beni. Çünkü fazlaca saf, iyi niyetli diyor, özensiz, dikkatsiz diyor ve ilgisiz, dalgın diyor. Olduğumu sık sık başıma kakarken anımsıyorum onu. Bu yüzden öbür fiziksel benzerliklerimle hık diyerek babamın burnundan düştüğümün her fırsatta altını çizen annem, kız çocuk olduğum için mi yoksa babama kızdığından mı beni sevmedi hala anlamış değilim. Belki de ben kendi yaşantısını istediği yöne akan parlak, gösterişli ve hareketli bir ırmakla sulayamayışının tek suçlusu olarak gördüğü babama benzerliğimden ötürü cezalandırılmıştım. Çünkü annemin erkek kardeşim Cem'e baktığı ışıltılı gözlerle bana baktığını ancak çok uğraşarak hayal edebiliyordum. Yine de hiç kimse doğduğu gün annesinin kendisine nasıl baktığını anımsayamaz. Ve her kız çocuğu babasına ne denli tutkun olsa da annesinin dişi kanadının serin gölgesine gereksinir mutlaka. Ben bundan yoksun kaldım hep. Bugün bile hala annemi anlamaya ve ona haksızlık etmemeye çalışıyor olmam belki de bu umutla atılan zavallı bir adımdır ve gereksizdir ve saçmadır. Tüm umutsuzluğuma karşın içimde gizlice taşıdığım, aklıma geldikçe utandığım saklı bir beklentiyi, aslında annesiyle babası boşanmış bütün çocukların her yaşta ve her konumda içlerinde taşıdıklarını çok sonraları öğrendim. Bütün çocuklar için birbirine en yakışan çift anne ve babalardır. Çünkü anne ve baba kelimeleri tıpkı Lego parçaları gibi birbirlerine sımsıkı oturur, uyuşur ve kenetlenir. Belki de en çok bu yüzden çocukluğumun o son yazında sevgilimin ve ilgimin üzerinde iyice yoğunlaştığı babamın bulduğu birisi hazırlıksız sınav korkusu gibi içime oturmuştu. Sakın bu birisi annemin başaramadığını başarıp babamı değiştirmesin, dahası babamı elimden almasın. Çünkü anneler babalarına aşık kız çocuklarının en büyük rakipleri de olsalar sonuçta tehlikesizdirler. Ama birisi bilinmeyendir ve çok tehlikelidir. O zamanlar kadınların yalnızca bir tek babaları olabileceği, en yaşlı sevgilinin bile bir baba yerine geçemeyeceğini bilmiyordum. Kimdi bu kadın? Nasıl biriydi? Neye benzer, nasıl konuşur, nece güler ve bakardı? Babamın birisi beni öyle tedirgin eder, gece ve gündüz düşlerimi öyle sık böler, ıssızlıklarımı korkuyla doldurup keyfimi kaçırır oldu ki, gözümün önünde yüzlerce farklı resimden oluşan babamın sevgilisinden başka bir şey göremez, düşünemez oldum. Bu bilinmez kadının imgesi giderek babamınkinin üzerine düştü, onu gölgeledi, babamı gözden yitirme tehlikesi yarattı. Ne zaman babamı düşünsem ya da görsem, o hiç tanımadığım, bilmediğim kadını da yanında görür gibi rahatsız oluyordum. Bazen karşımda oturan babama bakınca, bulamaç bir resme, flu bir fotoğrafa bakarmış gibi onu kaybettiğim oluyordu. Sanki karşımda o hiç tanımadığım kadın vardı. Ondan kurtulmak istiyor, onun hayaletini kovabilmek için bildiğim her yolu deniyor ama başaramıyordum. Beni paniğe kaptıran, ter içinde yatağımda ıslatan, her şeyi yitirmiş duygusuyla boğan, tamamen tiksindirici, çirkin, cadolo, sıska, dişlek, sivri tırnaklı, öcü, cırtlak sesli babamın sevgilisinin hayaletiydi. Annem nasılsa eve dönecekti, nasılsa yaz bitecekti. Ama babam ilk kez gidiyordu ve birini buluyordu. Tanrım, kimdi, kimdi bu birisi? Daha önce resimlerin hiçbirinde yer almayan bu birisi şimdi nereye yerleşecek? Kimdi, kimdi, kimdi? Masada 3 erkek 4 kadın vardı. Babamın arkadaşı diş doktoru Ercan amca, karısı Zerrin, gazeteci şair arkadaşı Erdal Onat ve onun ressam karısı Yücel Onat, babam, hiç tanımadığım 2 kadın ve ben. O akşam Cem anneannemle kalmıştı. Dışarıda yenecek bir akşam yemeğinde artık kendisine eşlik edebilecek kadar büyüdüğümü söyleyerek beni koluna takıp salaş bir balık lokantasına götürene dek babam benimdi. Çok gururlanmıştım, mutluydum. Artık aramızda annem bile yoktu, babam ve ben vardık. Burgulu bir uçuşla havalandım, başım bulutlara değdi. Böyle dağınık bir lokantaya daha önce hiç gitmemiştik. Annem böylesine bir yere asla ayak basmazdı. Babam da her çeşit lokantada vakit kaybedildiği düşüncesindeydi. Eskiden 3 ay öncesine dek annemin oturduğu yere babamın sol yanına ben oturuyordum ve birkaç hafta sonra 15 yaşına girecektim. Kasıla kasıla oturuyor, masadaki şakaları gülerek dinliyordum. Birden canım yandı, iğne batmış gibi irkildim. Masadaki 2 yeni kadından biri mutlaka oydu ve babam beni onunla tanıştırmak için getirmişti. Önce çok korktuğumu anımsıyorum. Zangır zangır titreyeceğimi sandım. Sonra korkunç bir ağlama isteği kapladı içimi. İkisini de yapamadım. Yutkundum, cesur olmaya çalıştım. O sırada tuzlukla biberlik takıldı gözüme. Ne komikti o ikisi öyle. Çok çok komik. Hiç tanımadığım bir sesle gülmeye başladığımı duydum. Sesim ağlamaya daha çok yakındı. Babam benim neşeli olduğumu düşünüp keyiflendi. Babamın karşısındaki yabancı kadın dikkatle beni izliyor. Sağındaki öbür yabancıysa babamın sandalyesinin arkasından bana doğru eğilip gülüşüme eşlik ediyordu. Acaba o da mı tuzlukla biberliği komik buluyordu? Yoksa benimle dostluk kurabilmek için komikmiş gibi mi davranıyordu? Belki de tuzluk ve biberlik gerçekten de komikti ve bunu yalnızca o kadın ve ben görebiliyorduk. Diğerleri gülüşümü aldırmamıştı. İçkiler ısmarlandı, bana kola, babama rakı söylendi. Babam asla alkollü içki kullanmazdı. Karşı olduğu kadar bünyesi de zayıf olduğundan. Onun bir damla şarapla nasıl sarhoş olduğunu sinirli bir alayla anlatan annem geldi aklıma. Dünyada inanmazdı bu sahneye. Demek babam rakı içecekti. Ama o alkole dayanıksızdır. Babam rakı ısmarladı. Babam içki içecek. Babam değişmişti. Babam tuzluk ve biberlik iyice komikleşmişti. Ne komik bu tuzluk. Ha ha ha. Biberlik de çok komik. Ha ha ha. Babam değişmiş. Babamı yitiriyorum. Tuzluk ve biberlik giderek daha da komikleşiyor. Ha ha ha. Babam değişmiş. Tuzluk çok, çok komik. Ha ha ha. Gözyaşlarıma karışan kahkahalar derin, büyük bir çukur gibi açıldı önümde ve ben içine yuvarlandım. İnşallah düşüp başımı yarar, kafamı kırar, yüzümü parçalar, çabucak ölür, kurtulurum. İnşallah şu anda yok olurum da babam kederinden kahrolur. İnşallah, inşallah, hemen şimdi. Tuvalete ne zaman gittim, kim götürdü, nasıl oldu hiç anımsamıyorum. Bugün bile kimseye soramam. Ama o derin karanlık çukurun dibinden dünyaya geri döndüğümde tuvaletteydim ve artık yalnızca ağlıyordum. Utanarak, sessiz sessiz. Masada babamın karşısında oturan ve beni dikkatle inceleyen kadın vardı yanımda. Onun da gözleri ıslaktı. Hiç konuşmadan o salaş balık lokantasının berbat tuvaletinde ıslak gözlerle bakıştık. Sonra musluktan incecik akan pis suyla yüzünü yıkadı o. Ben de. Burnunu çekti. Ben de. Yarısı kırık paslı aynada yüzünü gözünü düzeltti. Kağıt mendille kurulandı. Ben de. Öksürüp sesini düzeltti. Elini uzattı. Benim adım Selen, babanın sevgilisiyim dedi. Omuzlarına dökülen mavi siyah iri dalgalı gür saçları, gri gözleri vardı. Minik mavi küpeler takmıştı. Orta boyluydu. O sıralar uzun boylu görünmüştü gözüme. İnce, narin ve değişikti. Çok farklıydı. Giysileri, konuşması, gülüşü, bakışı, elleri, ayakkabıları, oturuşu, kalkışı, sesi, esprileri, kokusu, tarzı. Selen'i en doğru tanımlayacak tek cümle çok farklı bir kadın olduğudur. Hala da öyledir. Elimi uzattım. Şimdi bana hiç de akıllıca gelmeyen ama o sırada çok zekice bulduğum cesur bir şey söyledim. Benim adım Nilsu, sevgilinizin kızıyım. El sıkıştık. Ne dostça ne düşmanca. Konuşmadan tuvaletten çıkıp masaya döndüğümde herkes merakla bize bakıyordu. Babam telaşla yerinden fırladı, bana koştu, ellerimi tuttu. İyiyim baba, özür dilerim, ben... Çeşitli yetişkin bakışmalardan sonra yemeğe başlandı. Konu değiştirildi. O sıralar bombalanan okullar, soyulan bankalar, tutuklanan aydınlar ve çoğalmış ve KBK yani kimliği belirsiz katiller türemişti. Onları konuştular. Selen de konuşmalara katılıyor, balığını yiyor, rakısını yudumluyordu. Sesi, gözleri ve kulaklarıyla onlarla ama varlığıyla, yüreğiyle benimleydi. Birbirlerine hiç bakmadan ve dokunmadan kalabalık ortamlarda büyük bir aşkı baş başa, inanılmaz bir iletişimle paylaşan aşıkların varlığından habersizdim o sıralar. Sanki Selen'le o gece, o masada yaşadığımız o özel durum, sessiz iletişim, güçlü bir ilişkinin başlangıcına sinyaller veriyordu. Onu beğendim, onu sevdim mi? Ondan nefret mi ettim? İkisi de değil. Ne sevdim, ne de sevmedim. Net değildi duygularım ama ondan korkmuyordum artık. Şimdi tek duygu almıştı öbürlerinin yerini, merak. Selen'i müthiş merak ediyordum. Nasıl bu denli farklıydı, onu böyle değişik kılan neydi ve bu özellik nasıl olup da babamı böyle çarpmıştı? O gece bitip beni eskiden annem, babam, Cem ve benim birlikte yaşadığımız eve bırakıp gittiklerinde artık onların birlikte yaşadıkları bir evleri, sevişerek uyudukları bir yatakları, rakı içerek yemek yedikleri bir masaları olduğunu biliyordum. Yine de bilmek her zaman kabul etmek değildir. O sıralar annem eve, ressam sevgilisi de karısına dönmüş, ilişkileri tarihe karışmıştı. Benim yaşantımda da önemli bir sayfa açılmıştı. Selenli dönem. Hiçbir bebek büyüdüğünde yetişkin bir erkek ya da kadın olacağının farkında değildir. Bu yüzden bebeklerin cinsiyetler üzerine görüşleri son derece tarafsızdır. Başkaları buna bebeklerin cinsiyeti yoktur derler. Ne yazık ki o sıralar henüz konuşamadıklarından, tarafsızlığından ötürü pek değerli olan görüşlerini alamıyoruz. Yine de kız ve oğlan çocuklarının henüz hayal güçlerinin tıraş edilmediği, kontrol mekanizmalarının birçok doğal hayat pınarlarını kurutan dev baraj duvarları gibi yükseltilemediği o ilk yıllarda kadınlar ve erkekler üzerine belirttikleri görüşleri pekala yol gösterici ve eğiticidir. Bu dönem 5-6 yaşlarında biter. Çünkü artık hem çevredeki hem de evdeki cinsiyetler gereken dersi vermiştir onlara. Ben de annem, anneannem, komşular, kadın tanıdıklar ve televizyondaki filmler üzerindeki gözlemlerim, aldığım bilgiç ses tonlu öğütler ve aferinlerle 5 yaşındayken dişi insanlar üzerinde bir görüş edinmiştim diyebilirim. Erkekler üzerine geliştirdiklerimi de babama, kardeşime, babamın arkadaşlarına, ki hepsi aile dostlarımızdı, televizyon ve sinemaya borçluyum. Sonra okul, öğretmenler, arkadaşlar, kitaplarla kendi deneyimlerim içinde gelişen bir yolculuk başladı. Ama sonuçta nereye varılmış olunursa olunsun, kavramların ve olgunların ilk oluşumu mutlaka derin izler bırakıyor bellekte.
Ayrım sonu.